Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 1. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 1. bölüm 4-6 ayetler arasını çalışacağız. Kendisine özgü tanrısal güçle yaşama ve tanrı sayarlığa ilişkin her şeyi o bize verdi. Bizleri kendi yüceliğine ve erdemine çağıranı bilme aşamasına gelmemizle bize her şeyi sağladı diyor Petrus 1. bölüm 3. ayette. Tanrısal güçle dolu dolu yaşamak için senin ve benim ihtiyacımız olan her şeyi Rab bize verdi. Sizi bilmiyorum ama ben gerçekten her zaman hayatımı dolu dolu yaşamak istemişimdir. Tabii gidip çılgınca şeyler yapmaktan söz etmiyorum. Ama Tanrı, tanrısal gücü kendisini tanımamız sonucunda yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. Burada geçen erdem sözcüğü sadece iffetli olma anlamına gelmez. Bugünlerde de bir kadının iffetli olduğunu söylemek için ona erdemli deriz. Aslında erdem, Elçi Petros'un kullandığı şekilde mükemmellik ve cesaret anlamına gelir. Hayatın üstesinden gelmeye cesaretinizin olması anlamına gelir. Ufak bir fare gibi yaşayıp önünüze çıkan her şeyi peki öyle olsun demek zorunda değilsiniz. Yerinizde sağlamca durarak inancınızı bildirip Tanrı'nın yanında olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Özellikle yaşadığımız çağda bu çeşit bir erdeme kesinlikle gereksinmemiz vardır ve buna sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'i tanımaktır. Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve önemli vaatler verdi. Bunlar aracılığıyla tanrısal özelliğe paydaş olmanızı amaçladı. Öyle ki tutkunun oluşturduğu dünyasal çürüklükten kaçıp kurtulasınız. 2. Petrus 1 ayet 4. Petrus neden vaatlere değerli desin? İlk mektubunda sahip olduğumuz değerli imandan söz etmişti. Şimdi de bize verilen değerli vaatlerden söz ediyor. Dostlarım, kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, İncil'de size ve bana verilmiş olan yücelik dolu harika vaatler vardır. Petrus onlara çok büyük ve değerli vaatler diyor. Örnek olarak, babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla dışarıya atmam dedi İsa Mesih. Ve yine İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm dedi. Kurtuluşun getirdiği rahatlık. Boyunduruğumu takının, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur diyor Mesih. Bu yüreğinizi ve hayatınızı Mesih'e adamış olmanın getirdiği rahatlıktır. Ve bir vaat daha ise yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Bu harika vaatlerin bir tanesi de sonsuz yaşam vaadidir. Kendisinde Tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır diyor Elçi Yuhanna. Elçi Petros da çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, bütün bu harika vaatler İsa Mesih'i tanımaktan ve onu bilmekten, ona iman etmekten gelir. Bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Yani Tanrı'nın çocuğu olasınız. Bu ne kadar güçlü bir gerçektir. Bu bir insanın kaldıramayacağı kadar güçlü bir gerçektir. Tekrar doğduğunuzda size Tanrı'nın öz yapısı veriliyor kardeşim. Kimsenin size Hristiyan yaşamının bir dizi kurallardan oluştuğunu söylemesine izin vermeyin. Eğer şunu yaparsanız ve bunu yapmazsanız inanlı yaşamı sürdürüyorsunuzdur derler. Ah dostlarım, siz tanrısal öz yapının, Tanrı'nın öz yapısının bir parçasısınız ve Tanrı'nın isteklerini siz de istiyorsunuz. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olasınız. Bu tek başına çok önem taşıyan bir bildiridir. Biraz sonra Petrus dünyanın kirliliğinden kurtulmuş olan sahte imanlılardan söz edecek. Dünyanın kirliliğinden kurtulma ve dünyanın yozlaşmasından kurtulma arasında ne kadar büyük bir fark var. Dünyanın yozlaşması içinizde olan şeydir. Dünyanın kirliliği dışarıda olan şeydir. Bunları yazdığım zamanlarda çevre kirliliğinden kurtulma programları hakkında çok konuşuluyor. Bunun arkasındaki düşünce, çevreyi temizlersek insanlar daha iyi olur düşüncesidir. Ama bu onlar için en ufak bir şey yapmaz. Dindar insanlar, Batı dünyasında özellikle, pazar günleri kirliliğe karşı bir programa katılıyorlar. Küçük bir ayine katılıyorlar, biraz yıkanıyorlar, biraz şundan biraz bundan yapıyorlar. Dostum, tırnaklarınıza kadar dindar olsanız da olabildiğinizce yozlaşmış olabilirsiniz. Pazar günleri gördüğünüz bazı insanları pazartesi günü gördüğünüzde aynı görünmüyorlar. Neden? Çünkü sadece pazar günü kirliliğe karşı bir programa katılıyorlar da ondan. Dünyadaki yozlaşmadan kurtulacaksanız yeni bir öz yapınız, yeni bir duanız olmalı. Dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olmalısınız. Ancak tekrar doğduğunuzda, Tanrı'nın duasına sahip olduğunuzda bu eski duanızın sizi terk ettiği anlamına gelmez. İnanlının yaşamında devamlı olarak eski duası ve yeni duası arasında bir savaş vardır. İncil'de bunun en iyi örneği Rabbimizin kaybolan oğul benzetmesinde bulunur. Oğul uzak bir ülkeye gidebiliyordu çünkü hala eski duaya sahipti. Parasını sorumsuzca harcayabiliyordu ve hatta domuz ahırına bile gidebiliyordu. Ama gördüğünüz gibi o babasının duasına da sahipti ve babası bir domuz ahırında yaşamıyordu. Babası şahane bir konakta yaşıyordu. Babası tanrısallığa ve temizliğe inanıyordu ve masasında besleyici yemekler vardı. Şimdi çocuk kalkıp babamın yanına döneceğim demeseydi onun oğlu olmazdı. Bunu söylemesi gerekiyordu. Domuz ahırında bunu söyleyen bir domuz bulamazdınız. Bu domuzlardan hiçbiri onunla beraber babasının yanına gitmedi. Geçenlerde domuz yetiştiren bir adam hakkında bir makale okudum. Bu adam domuzların temiz yaratıklar olduğunu savunuyordu. Eğer öyleyse benim daha önce hiç duymadığım bir domuz türüne bakıyor olmalı. Ancak 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette göreceğimiz gibi bir domuz yıkanarak temiz olabilir. Biraz temizlense bile hatta bir topluluğa katılıp bir önder veya kürsüde vaaz veren biri olsa bile o yine bir domuzdur ve sonunda domuz ahırına geri dönecektir. Ama oğul babasının tabiatını paylaşır ve sonunda babasının evine döner. Dostlarım bizler Tanrı'nın çocuklarıysak Tanrı'nın duasına sahibiz demektir. Bu harika değil mi? Tanrı sözü aracılığıyla konuştuğu zaman onu anlayabiliyoruz ve Tanrı'nın ruhu bunları bizim için gerçek yapıyor. Ama Petros burada durmuyor. Bundan sonra ve bunun yanı sıra diyor. Ben Simon Petros'a Rab İsa Mesih'in vaatlerine ve bizim tanrısal duanın ortakları olduğumuz gerçeğine ne ekleyebilirsin demek istiyorum. Sanıyorum Simon Petros bana bu kadar ileriye gittiğinde daha yeni başlamışsın demektir. Kurtuluşun ötesinde daha çok şey var diye yanıt verirdim. Belki kurtuluşun ötesinde bir şey olduğunu bilmek sizi şaşırtır. Pavlos'un Timoteos'a seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazılardan söz ettiğini 2. Timoteos 3.15'te okuyoruz. Timoteos zaten kurtulmuş olduğuna göre Pavlos ne demek istiyordu? Kurtuluşun 3 zamanı vardır. Kurtuluş geçmiş zamandadır, kurtuldum. Aynı zamanda kurtuluş şimdiki zamandadır, kurtuluyorum. Ve kurtuluş aynı zamanda gelecek zamandadır, kurtulacağım. Kurtuldum, bu tüm günahlarımdan kurtuldum. Geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarımdan. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek günahlarım bağışlandı ve bu günahların yargısından kurtuldum. Bunu İsa Mesih sonuçlandırdı. Ama bir imanlı olarak eski günahlı doğamdan yani tabiatımdan gün be gün kurtuluyorum. Bu süreklilik içeren bir kurtulmadır. Bir gün tam olarak günahın egemenliğinden, bu bedenin zayıflığından, bu bedenin ölümlülüğünden kurtulacağım. O zaman kurtuluş %100 tamamlanacaktır. Elçi Yuhanna şöyle diyor, sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih ise göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Ben şimdi İsa Mesih gibi değilim. Daha o duruma gelmedim. Ama onun gibi olma yolundayım. Şimdi Petros Hristiyanların olgunlaşmasından söz edecek. Birisi tekrar doğduktan sonra tüm hayatı boyunca bebek karyolasında yatıp da da da da dememeli. Sıkça gazının çıkartılması da gerekmemeli. Büyümeye başladığı bir noktaya gelmeli. Bunu göz önünde tutarak diyor Simon Petros, 1. bölüm 5-7 ayetlerde, her tür çabaya önem verin. İmanınızı erdemle bütünleyin. Erdemi bilgiyle, bilgiyi tutkulara üstünlükle, tutkulara üstünlüğü katlanışla, katlanışı Tanrı sayarlılıkla, Tanrı sayarlığı kardeş sevgisiyle, kardeş sevgisini de tümel sevgiyle. İşte bu nedenle her türlü gayreti, çabayı gösterin diyor. İmanlının yaşamı çok ciddi bir şeydir. Ama biz bunu bir türlü sosyal bir eylem, aktif haline getirdik. Günümüzdeki düşünce, inancın iş hayatına ya da sınıflara ya da sosyal yaşama geçirilecek bir şey olmadığıdır. Daha çok pazar günleri ve özel zamanlarda üstünüze geçirdiğiniz bir elbise gibidir. Yine de Petros, her türlü gayreti göstermemiz gereken bir iş olduğunu söyler. Petros, imanımıza katılması gereken bu erdemleri saydığında, bunlar taşları sayılan bir tesbih gibi değildirler. Ya da bir tanesi devrilince hepsi devrilen domino taşları gibi de değildirler. Bunlarla hiçbir ilgisi yoktur. Veya bir bina inşa ederken tuğla üstüne tuğla koymak gibi de değildir. Petros'un ilk mektubunda yaşayan taşların birleştirilip ruhsal bir eve dönüştürüldüğüne benzettiğini biliyorum. Ama bu taşların yaşayan taşlar olduğunu hatırlayın. Bunun yerine imanlı yaşamı bir büyümedir. Petros bunu bu mektupta şöyle açıklıyor. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Bildik bir benzetme, büyüyen bir ağacın benzetmesidir. Büyük meşe ağaçlarının küçük meşe palamutlarından büyüdüklerini bilirsiniz. Bir ağacın büyümesini seyrettiğinizden eminim. Eskiden burada yaşayan bir arkadaşım tarafından bana verilen ufak bir ağacım var. Onu bana getirdiği zaman ufak bir tenekede küçük bir fidandı. O zamanlarda onu koyacak yerim yoktu. Bu yüzden ileride başka bir yere koyma niyetiyle pencerenin önüne bıraktım. 3 yıl geçti ve o 10 santimetrelik fidan şimdi neredeyse benim boyuma geldi ve sanıyorum bir daha yerinden oynamayacak. Bunun gibi imanlının yaşamında da bir gelişme ve büyüme olmalıdır dostum. Ormanlarda 2 tür değişim olur. Yaşayan bitkiler büyür ve ölü olanlar çürür. Gerçekleşen 2 değişim bunlardır. Ve bu ikisinden birisi sizin ve benim imanlı yaşamımızda gerçekleşiyor. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız büyümelisiniz kardeşim. Ve Petros büyümemizi tanımlamaları gereken erdemleri sayıyor. Ufak ağacımın önce narin yaprakları vardı ama şimdi güçlü yaprakları vardır. Ve imanlı yaşamında da bunun gibi büyüme ve gelişme olmalı. Petros sözüne şöyle başlıyor. İmanınıza erdemi katın. Bu iman kurtaran, bize tanrısal doğamızı veren, günahlarımızı affettirip Mesih'in doğruluğunu bize aktaran imandır. Şimdi bu imana ilk olarak erdemi katmalısınız. Yüzyıllar geçtikçe bazı kelimelerin anlamları değişmiştir. Erdem de bunlardan bir tanesidir. 1. yüzyılda Romalıların virtüs dediği şey iffetten çok öteydi. Erkekliğin en iyi yanlarını niteliyordu. Güç, yiğitlik, cesaret ve mükemmellik anlamına geliyordu. Dostum, bunların aynısı bizim yaşamlarımızı karakterize etmeli. Dünyanın doğru olanı savunan, sağlam ve sarsılmaz bir şekilde Tanrı'nın tarafında olduğunu haykıran insanlara nasıl da ihtiyaç var? Bu yüzden Petros, imanınıza erdem katın diyor. Erdeminize bilgiyi katın. Burada bilgi için kullanılan Grekçe kelime, Tanrı'yı kurtuluşunda tanıma anlamına gelen gnosistir. Büyümeyi ima eder. ikinci ayetteki bilgi sözcüğünün Grekçesi üstün bilgi anlamına gelen epignosisti. O zamanki gnostik tarikatı gizli ayinlerle üstün bilgiyi aktarabileceklerini savunuyordu. Buna karşın hem Petros hem de Pavlos için bilgi, imanlı yaşamında büyüme ve gelişme demekti. Üstün bilgi kutsal ruhun Tanrı sözünü bize açıklamasıdır. Size kişisel bir örnek vereyim. İlahiyat okulundayken bazı şüphelerim vardı. Aslında bakılırsa o zamanlarda eleştirici ve şüpheciydim. Tanrı sözüne inanmama rağmen gittiğim bir okulda imanım yok olmak üzereydi. Hatta bir keresinde bana çok yardımı dokunan bir vaize, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğundan emin olmazsam Tanrı'nın hizmetinden çıkacağımı söylemiştim. O zamanlarda imanım vardı ama çok zayıftı. Ama bugün sadece kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmakla kalmıyorum. Bunu kesinlikle bildiğimi dogmatik bir şekilde söyleyebilirim. Kutsal ruh bunu bana doğruladı. Ve kutsal ruhun Tanrı sözünü yüreğinize ve yaşamınıza doğrulaması ve bunu sizin için bir gerçek haline getirmesinden daha yüksek bir kanıt bulamazsınız. Genç insanlar bana gelip kendilerine kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan bir kitap tavsiye etmemi istediklerinde kütüphanemdekilerden birkaç tanesini öneririm. Ama bunlardan birini okumayalı yıllar oldu. Onların yaşındayken benim de tek yaptığım şey imanı savunan kitapları okumaktı. Ama ben o aşamayı çoktan geçtim. Şimdi imanımın o tür bir desteğe ihtiyacı yok. Bazı insanlar beni fazlasıyla dogmatik olmakla suçluyorlar. Hayır, ben fazla dogmatik değilim. Sadece kendimden eminim değerli dostum, o kadar. İmanımdan, inancımdan ve Tanrı sözünden eminim. Eğer kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanmasaydım, kutsal kitabı öğretmezdim. Üniversite yıllarında o pastöre dediğim gibi kürsüde sunduğum kitabın gerçekliğinden emin olmadığım sürece bu hizmete giremezdim. Bir pilotun o büyük uçaklardan birinde yüzlerce kişiyi ülkenin başka bir yerine uçurmak üzereyken haritaları ve talimat kitaplarını atın, onlara hiç güvenim yok demesini düşünebiliyor musunuz? Size eğer o uçaktaysanız başınızın dertte olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki ticari uçakları uçuran pilotlar haritalara ve talimat kitaplarına güvenirler. Sizin pilot kabinine gidip onunla bu konu hakkında bir tartışma yapmanız gerekmez. O bunları zaten bilir. Kendisine verilen bilgilerin doğru olduklarını birçok kereler görmüş ve rotada daha önce yüzlerce kere uçmuştur. Dostlarım, Tanrı sözüne güvenebilirsiniz. Ve İncil'i etüt ederken, İncil'i çalışırken, incelerken ve başkalarıyla imanınızı paylaşırken Tanrı'nın ruhu bu okuduklarınızı kalbinizde açıklar. Ve ruhsal hayatınızda büyümeye başlarsınız. Petros erdeminize bilgi katın derken bunu demek istiyordu. Tanrı sözünü duyurmak için cesaret yani erdeme ihtiyacınız var. Eğer cesaretiniz olmazsa Mesih hakkında bildiklerinizi söylemekten çekinirsiniz. Bilginize öz denetimi katın. Günlük hayatımızda öz denetim sadece bir şeyi ima eder. Bunun anlamı kendine hakim olmadır. İmanlılar olarak hayatımızın her alanında kendimize hakim olmalıyız. Öz denetiminize dayanma gücünü katın. Çoğu insan dayanma gücünü yani sabrı yanlış yorumluyor. Sabrın sabahleyin sıkışık trafikteyken işe geç kalma konusunda endişe duymadan arabada oturmak olduğunu düşünüyorlar. Bu dayanma gücü değildir. Sadece işe geç kalmak için bahane oluşturan bir şeydir. Sabır, değerli dostum, zorluklara karşı dayanabilme demektir. Sabır, tahammül etmektir. Bilgi ve erdemin üstünde kurulmuştur. Bir inanlı, büyüyen bir ağaç gibi cesaret, sonra bilgi, sonra öz denetim, sonra da dayanma gücünü geliştirmelidir. Dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı katın. Tanrı yoluna bağlılık anlamını yitiren ya da anlamı zayıflayan başka bir sözdür. Anlamı adı üstünde Tanrı gibi olmaktır. Tanrı'nın ailesine doğduktan sonra babanız Tanrı gibi olmak istersiniz. Bu Tanrı gibi olacağınız anlamına gelmez ama hayattaki isteğiniz ve amacınızın bu olduğu anlamına gelir. Söylediğimiz bir ilahi aklıma geliyor. Ah, onun gibi olmak. Bu sadece ilahide söyleyip sonra unuttuğumuz bir şey olmamalı. Tanrısal öz yapıya sahip olan herkesin isteği olmalıdır. Her erkek çocuğun hayatında babasının onun kahramanı ve hatta bazen de putu olduğu bir zaman olduğuna inanıyorum. Sadece erkek çocukları değil, her çocuğun. Bu putun bulunduğu mevkiden düşmesi korkunç bir şeydir ve genelde bu gerçekleştiğinde çocuk katılaşır. Bizler de Tanrı'nın çocuklarıyız ve bu yüzden babamız gibi olmak istiyoruz. Ve dostlarım, Tanrı bizi hiç hayal kırıklığına uğratmaz. O sadece kahramanımız değil, aynı zamanda tapınıp övgü sunduğumuz Tanrımızdır. Tanrı yoluna bağlılık sözü bu övgü ve tapınma düşüncesini barındırır. Tanrı'ya güvenmeyi ve ona bağlı bir hayatı anlatır. Bağlılığınıza kardeş severliği katın diyor Petrus. Diğer inanlıları sevmeliyiz. Radyoda İncil öğretişimi dinleyip bana beni sevdiklerini söyleyen birçok insandan mektup alıyorum. Ve ben şöyle karşılık verebiliyorum. Ben de sizi seviyorum. Bu insanlarla yüz yüze karşılaşsaydım eminim ki biraz daha mesafeli olurduk ama kardeşleri sevmemiz gerektiği kesindir. Bazı harika imanlılarla hem din adamı olmayanlar ve hem de pastörlerle tanışma fırsatım oluyor. Bazen birlikte yemek yiyoruz. Bazen birlikte geziye çıkıyoruz. Bazen de birlikte ibadet ediyoruz, tapınıyoruz. Kardeşlerle sevgi dolu ve tatlı bir ilişkimizin olması büyük bir sevinçtir. Kardeş severliğinize sevgiyi katın diyor. Yine sevgi kelimesi günümüzde İncil'in 1611 yılında tercüme edildiği zamankinden farklı bir anlam kazanmıştır. Kardeş sevgisi kesin olarak diğer inanlıları işaret ettiğine göre imanlı olmayanlara sevginin gösterilmesi gerektiği açıktır. Ben bunu günahkarı Tanrı'nın onu sevdiği gibi sevmemiz gerektiği olarak yorumluyorum. Tanrı günahlıyı onu kurtaracak kadar sevdi ama günahından nefret ediyor ve Mesih'e dönmediği sürece bu günahını yargılayacak. Ben günahkarı sevmenin onun sevgisini düşünüp onunla beraber günah işleme anlamına gelmediğini söylemek istiyorum. Bunun yerine müjdeyi, İncil'i, Tanrı sözünü ona götürerek onu sevmeliyiz. Dostlarım, imanımıza sahip olmayanlara gösterdiğimiz sevgi, onları Mesih'e kazanmayı ne kadar istediğimizi göstermektedir.